Ayrım 38.
René Descartes, Latinceleştirilmiş birimi Renesus Cartesianus, bu biçimden türetilen çağrının adı da Kartezyanizm'dir. 1596 yılının 31 Mart günü Fransa'da Turan eyaletinin Dahaye kentinde dünyaya geldi. Ailesi varlıklı bir Fransız aristokrat ailesi, babası Ren parlamentosunda üye. Vücutça zayıf, hastalıklı bir çocuk olan ve daha küçük yaşlarında fikir işlerine ilgi duyan Descartes, 1604 yılında o zaman yeni kurulmuş olan La Flèche Jesuit okuluna verildi. Burada 8 yıl okuyup eski dillerden başka mantık, ahlak, fizik, metafizik ve matematik öğrendi. O zamanki Avrupa'nın en ünlü okullarından olan La Flèche ile Descartes pek uzlaşamamıştır. Oradaki öğretmenlerini hep saygıyla anar ama öğretilen skolastik nitelikteki felsefenin yalnız kitaplardan kalan ölü bilgilerin nasıl yersiz ve verimsiz olduklarını görür. Bu arada matematik kendisini pek sarmıştır. Matematiğini sağlam ama eksik bulur. Bundan sonra bu bilimi tam bir bilimsel yöntem olarak geliştirip tamamlamak onun başlıca kaygılarından biri olacaktır. La Flèche'i bitirdikten sonra Descartes aile geleneğine uyarak askerlik mesleğini seçti. 1 Aralık onu Paris'te sosyete hayatının gürültüleri içinde buluruz. Ancak bu arada yaşadığı hayatı bile hep düşünme konusu yapmakta, yaşayışından sorunlar çıkarmaktadır. Nitekim bu sıralarda kılıç kullanmayı öğrenirken bu konuda ve pek sevdiğim musikinin teorisi üzerinde birer küçük yapıt yazdı. Yine bu arada kendi başına kalıp düşünebilmek ve çalışabilmek için ortadan kaybolarak Paris yöresinde Saint-Germain'de 2 yıl saklı kaldı. 1618 yılında Descartes İspanya ile Hollanda arasındaki savaşta Hollanda hizmetine girdi. Bir yıl sonra onu o arada başlamış olan 30 yıl savaşlarında imparatorun ordusuna görürüz. Yalnız savaş işinin asıl askerlik yönü değil de teknik, mühendislik yönü onu ilgilendirmektedir. Askerlik yıllarını daha çok orduların dinlendiği kış ordugahlarında geçiren Descartes, ordu içinde de bir subay gibi değil, daha çok bir filozof olarak çalışmış, o zamanki ordular için tam bir durgunluk devresi olan kış günlerini düşünmek ve sorunlarını geliştirmek için kullanmıştır. Bu arada özellikle matematik üzerinde durup düşünüyordu. Matematik, düşüncenin bütün istediklerini yerine getiren bir yöntem olgunluğuna nasıl erişebilirdi? Bu yöntem nasıl bütün bilimsel düşünmenin yöntemi yapılabilirdi? Bu sorular kendisini öylesine uğraştırıyor ki onları çözebilse İtalya'da kutsal bir ziyaret yeri olan Loreto'ya hacca gitmediği anlar. Nihayet yine bir kış gününde 1619 yılının 10 Kasım günü Tuna üzerindeki Neuburg'da kendisinin anlattığına göre büyük bir coşu içinde olan olağanüstü bir bilimin esaslarını bulduğunu görür. Bu bulduğu olağanüstü bilimin ne olduğunu, büyük bir coşu içinde kendisinde doğmuş olan bu ışığın ona neyi aydınlatmış olduğunu Descartes gerçi açık olarak söylemiyor ama bunun uzun zamandan beri aradığı bilginin genel yöntemi olduğu düşünülebilir. Bundan 18 yıl sonra çıkacak olan Discours de la méthode, yöntem üzerine konuşma da bu yöntemin ne olduğunu göreceğiz. Bununla da Descartes düşüncesinin gelişmesinde önemli bir noktaya varmış oluyordu. 1621 yılında Descartes artık ordudan ayrılıp uzun yolculuklara çıkar. Almanya'yı, Hollanda'yı, İtalya'yı dolaşır. Bu arada Loreto'da hac adağını yerine getirir. Bu yolculuklarından sonra 3 yıl Paris'te Saint-Germain'de oturur. Bu yıllarda etrafında pek canlı, hareketli bir çevre meydana gelir. Descartes'in dost ve yandaşlarından kurulmuş olan bu çevre içinden özellikle bir kişiyi, Mersenne'i belirtmek gerekir. Mersenne Descartes'in ta La Flèche'den beri arkadaşı, bu arkadaşlık hayatlarının sonuna kadar sürmüş. Mersenne'in Descartes felsefesinin yayımı ve tanınmasında büyük rolü olmuştur. Descartes'in devrin ileri gelenleriyle yazışmalarına başlıca o aralık etmiş, filozofun hazırladığı yapıtların taslaklarını da kendilerinin belli başlı düşünürlere ulaştırmıştır. Böylelikle Descartes felsefesinin geniş çevrelere yayılmasına, bu felsefe üzerine canlı bir düşünce akımının uyanmasına o yol açmıştır. Çalışmaları için tam bir yalnızlığı özleyen Descartes, 1629 ilkbaharında Paris ve Fransa'dan ayrılıp Hollanda'ya gitti. Bundan sonraki 20 yılının büyük kısmını tam bir yalnızlık içinde kendini düşünme ve çalışmalarına vermiş olarak bu memlekette geçirdi. Burada sık sık yer değiştirmiş, bulunduğu yeri hemen hemen Mersin'den başka hiç kimseye bildirmemiştir. Başlıca yapıtlarını Hollanda'da geçirdiği bu yıllarda yazdı. Hollanda'da Descartes birçok yandaş kazandı ama karşısında olanlar da eksik değil. Bunların kendisini bezdirdiği bir sırada 1649 yılında İsveç kraliçesi Kristin onun İsveç'e sarayına çağırır. Kristin felsefeye yakın ilgi duyan aydın bir kraliçe. Daha önce de Descartes'i yazmıştı. Descartes mektuplarında onun ilgilendiği felsefe sorunlarını yanıtlamıştı. İşte kendini Descartes'in bir öğrencisi sayan kraliçe hem daha iyi aydınlanmak hem de bir akademi kurmak üzere Descartes'i ülkesine çağırdı. Hollanda'daki yalnızlığını bırakıp gürültülü saray hayatına karışmaktan ürken Descartes bir zaman duraksadıktan sonra çağrıyı kabul ederek 1649 yılı Ekim'inde Stockholm'e vardı. Ancak bu kuzey ülkesinin sert iklimine dayanamayarak 5 ay sonra 11 Şubat 1650'de öldü. Yapıtları Descartes daha Hollanda'ya gitmeden önce yöntem sorununu işleyen, bitmemiş olduğu sanılan Aklı Kullanmak İçin Kurallar adlı bir yapıt üzerinde belki de 1628 yılında çalışmıştı. Onun bu gençlik yapıtı felsefi gelişmesinin bir belgesi olmak bakımından önemlidir. Bu yapıttaki düşünceler ve görüşler sonra Discours de la Méthode'la yeniden verilecektir. Bundan sonra 1630 yılından beri Descartes'i yöntem ve bilgi sorununu değil de fizik, doğal sorununu ele alan bir yapıt üzerinde çalışır görüyoruz. Yöntemini az çok geliştirmiş olan filozof, şimdi bu yöntemle geniş bir evren tablosu çizmeye çalışacaktır. Yapıtın adı Le Monde, Dünya olacaktı ve burada kozmoloji sorunu ele alınacak, yani kozmosun, yeryüzüyle gökyüzünün meydana gelişleri, bunların mekanik yasalarına göre oluşmaları incelenecekti. Ayrıca Descartes'i öteden beri uğraştıran bir konu olan optik ile hayvan ve insan vücutlarının anatomi ve fizyolojisi de işlenecekti. Yapıtın konusu kısaca, astronomik fizik, olaylarla hayat olaylarının meydana gelişlerinin yasalarını aramaktı. Dolayısıyla hemen hemen bütün doğa gerçeğini içine alıyordu. Descartes bu yapıt üzerinde 3 yıl çalışmış ve tam biteceği sırada Galileo'nun Roma Inquietus'un tarafından mahkum edildiğini 1633 duymuştur. Galileo, Kopernikus öğretisinden yana olması, bu öğretiyi 1632 yılında yayınlanan İki Başlıca Evren Sistemi Üzerine Konuşmalar adlı yapıtında savunmuş olması yüzünden hüküm giymişti. Kopernikus sistemi, Descartes'in de hazırlamış olduğu yapıttaki evren tablosunun dayanağı temeliydi. Galileo'nun başına gelenden ürken Descartes, kiliseyle herhangi bir çalışmaya yol açmamak için yapıtını yayınlamaktan vazgeçmek için gizler. Bu yapıt sonra kaybolmuş, Descartes'in ölümünden sonra kalan evrakı arasında ancak kısa bir özeti bulunabilmiş, bu da Le Monde ou Traité de la Lumière, Dünya ya da Işık Üzerine İnceleme adı altında yayınlanmıştır. 1664, Descartes'in bu yapıtını yayınlamaktan çekinmesini korkaklığına değil de yaratılış ve karakterine vermek daha doğru olur. O savaşçı bir insan, dünyayı düzeltmek isteyen bir reformcu değil, olup bitenleri düşünmesine konu yapan ama bunları şu ya da bu biçime sokmak için etkin olmayı istemeyen teorik bir tiptir. Bu yüzden de özellikle kiliseyle bir çatışmadan hep kaçınmış, kiliseyi hep saymaya çalışmıştır. Descartes'i Le Monde'u yayınlamaktan vazgeçirten, daha doğrusu yayınlanmasına pek üzülmemesi, bu yapıtın giriştiği işin büyüklüğü, çetinliği de olabilir. Bundan birkaç yıl sonra 1637, Descartes gerek planı gerekse idaresi bakımından çok alçak gönüllü olan bir kitap yayınlamıştır. Fransızca yazılmış olan yapıt Essai, denemeler adını taşımakta ve çeşitli konuları işleyen birkaç incelemeyi bir araya toplamaktadır. 1. Discours de la méthode, yöntem üzerine konuşma. 2. Geometri. 3. Dioptrik. 4. Meteor. Yöntem üzerine konuşmada Descartes bilimsel yöntemin üzerindeki ana düşünceleriyle bu yönteme nasıl ulaştığını anlatır. Bu yöntemin bir denemeleri gibi olan öteki incelemelerin ilkinde, geometride, bu yöntemin en büyük başarıya ulaştığı analitik geometri, Descartes'in kendi yaratısı olan bu matematik dalı gelişir. Dioptrik ışığı fiziğidir. Burada ışığın kırılması, görme ve optik camların sözü edilir. Meteorlar adını taşıyan son incelemede de tuzun doğası, rüzgarlar ve fırtınaların nedeni, gökkuşağının renkleri açıklanır. Denemelerden sonra Descartes'in iki ana yapıtından ilki olan İlk felsefe üzerine düşünceler çıkmıştır. Latince yazılmış olan yapıt 1639 yılında bitmişti. Basılmadan önce müsveddeleri Mersenne'in aracılığıyla devrin ileri gelen düşünürlere eleştirmeler için sunulmuştur. Bunların eleştirmeleri ve bu eleştirmelere Descartes'in verdiği yanıtlar da eklenerek yapıt 1641 yılında basılmıştır. Eleştirme yapanlar arasında Hobbes, Gassendi ve Arnold da var. Meditasyonlarda da matematik ve fizik sorunları arka planda kalırlar. Ön planda asıl felsefe konuları yer alır. Önce bilgi üzerine düşünceler geliştirilir, bu temel üzerinde sonra Descartes metafiziğini kurmaya başlar. Descartes'in ikinci ana yapıtı ama sistematik bakımdan baş yapıtı Principia Philosophiae, felsefenin ilkeleridir 1644. Bu yapıt Descartes felsefesinin bütün yapısını, bu düşünce yapısının tümünü sistematik bir düzen içinde toparlayıp anlatır. Matematik bir yana bırakılırsa burada gerçek ile ilgili bütün bilgiler gözden geçirilir. 1. Bölümde bilgi teorisi ve metafizik, ikinci bölümde cisimler dünyasının ilkeleri, üçüncü bölümde kozmoloji üzerine öğretiler, dördüncü bölümde yerin fizik yapısı incelenir. Gerçeğin tablosunun tamamlanması için gereken son iki konuyu da hayat ve ruh sorunlarını da Descartes'in iki küçük yapıtı inceler. Le Passion de l'âme, Ruhun Tutkuları 1649 adlı yapıtta Descartes'in ruh ile beden arasındaki ilgiler üzerine düşündüklerini buluruz. İnsan Üzerine İnceleme 1664 adlı yapıtında da fizyoloji öğretisi geliştirilir. Descartes'in hayatının gelişme çizgisine dikkat edilirse onun bilim için, düşünme ve araştırma için doğmuş bir insan olduğu hemen görülür. Daha gençliğinde güçlü bir bilme tutkusu bütün benliğini kaplamıştı. Doğruyu aramak, bütün hayatını bu uğurda yaşamak onun biricik kaygısıdır. Yalnızlığı araması da bu yüzdendir. Bu kaygı ona kendisinden artık şüphe edilemeyecek eksiksiz bir bilimi bütün hayatı boyunca durup dinlenmeden aratmış, bu doğruya varmak tutkusunu onu çabucak günündeki bilgilerin üstüne yükseltmiştir. Böylelikle o yalnız yeni felsefenin değil, yeni matematik ile yeni doğa biliminin de kurucular arasında yer almıştır. Filozof Descartes'e geçmeden önce matematikçi Descartes üzerinde biraz duralım. Onun matematikteki başarısını bizi ilgilendiren yönüyle bilmek gerek çünkü Descartes ulaşmak istediği o sarsılmaz bilime ancak matematiğin yürüdüğü yolla varılacağına inanmış, bu sarsılmaz bilimin en güzel örneklerinden biri olan analitik geometriyi kurmakla gülüşünün doğruluğuna inancı büsbütün artmıştır. Descartes devrimin matematiğini ta La Flèche'den beri daha okul sıralarında otururken bile pek inandırıcı bulmamaktadır. Ona göre bu matematik soyut objelerle uğraşmakta, gerçeğe pek az uygulanmaktadır. Eldeki analitik matematik tamamıyla geometrik niteliktedir, düşünceden çok hayal gücüne yönelir, cebir ise yapma formül ve simgeleriyle karışık ve bulanık bir sanat olmuştur. Matematik Descartes'e göre tıpkı formel mantık gibi bağlantılı ve seçik olmalıdır. Yalnız Aristoteles'in mantığı gibi zaten bilineni öğretmekle kalmamalı, bize yeniyi de öğretmelidir. İşte Descartes, günün matematiğinin bu eksikliklerini analitik geometrisinde gidermiştir. Analitik geometri, aritmetiğin yönteminin geometriye aktarılıp uygulanması ile meydana gelmiştir. Bu yöntem aritmetiğin objeleri olan sayıları son öğeleri olan birimlere böler, sonra onları bu birimlerden belli hesap kurallarına göre toplama, çıkarma ve benzeri yeniden birleştirir. Burada yapılan şey son kurucu öğeleri bulup bunlar da aritmetik objeleri yeniden kurmaktır. Bu da bizi Descartes'in deyişiyle söylersek açık ve seçik olan bilgiye vardırır. İncelenen objenin son ve yalınç unsurları ile bunlar arasındaki ilgiler kavranmışsa bilgi açık ve seçiktir. Objelerinin son ve yalınç unsurlarını bize gerçekten de kavratan tek bilim aritmetiktir. Bu üstünlük yalnız aritmetikte var. Onun içindir ki Descartes gözünde bulundurduğu bilgi idealini en iyi gerçekleştiren aritmetiğin yöntemini geometriye aktararak bu bilimi de aritmetik gibi açık ve seçik yani sağlam ve doğru yapmak istemiştir. Çünkü açık ve seçik olarak bilmek doğru olarak bilmek demektir. Yanılma bilginin objesini bulanık ve karışık olarak kavramaktan ileri gelir. Yalınç olan biz intuitif olarak yani doğrudan doğruya olduğu gibi kavrarız. Bileşik olanı ise ancak yalınç öğelerine geri götürebilirsek, çözebilirsek yanılmasız olarak kavrayabiliriz. İşte Descartes bir yandan kendisinin kurmuş olduğu analitik geometride doğrudan doğruya gördüğü yöntemi, öbür yandan da Galile'de sağlam bir biçim kazanan matematiğin fiziğin yöntemini, Galile'nin yöntemi de son öğeleri ölçülebilen yönleriyle belirtip bunları birleştirmeye dayanır. Felsefe içinde biricik yöntem olarak ele alınır. Felsefede yapılacak şey, düşünmeye başlarken, gerçeğin sağlam bir tablosunu çizmeyi denerken, ilk önce doğruluğunu intuitif olarak, yani hiç dönüp dolaşmadan doğrudan doğruya kavrayabileceğimiz aritmetiğin birimleri gibi olan o sağlam noktayı bulmak, sonra da bunun üzerine bir birleştirme, sentezis yapmak. Dikkat edilirse Descartes da bu yönteminde tıpkı Galile gibi iki işlemi göz önünde bulundurmaktadır. Son öğeleri ve bunlar arasındaki ilgileri bulan bir çözümleme, analizis, bir de bu öğeleri aralarındaki ilgilerle yeniden kuran bir birleştirme, sentezis. Şimdi bu yöntemi Descartes'in felsefeye nasıl uyguladığını, felsefenin konusu olan bütün halindeki gerçeği bu yöntemle nasıl kurduğunu görelim. Şimdi felsefeye çıkış noktası olacak o bilgiyi, kendisinden artık hiç şüphe edilemeyen o apaçık, evident bilgiyi nerede bulmalı? Gerçek içinde açık ve seçik olarak bilinmiş bir nesne bulabilir miyiz? Böyle bir objeyi matematikte bulmak kolaydı. Çünkü matematiğin objeleri zaten düşüncenin yaratmalarıdır. Ama realitedeki objeler, örneğin sayılar serisi gibi düşüncenin yaratmaları değildirler. Bunlar ruhların aracılığıyla bilinirler. Dolayısıyla bize bulanık ve karışık bir biçimde verilmiştir. Bu yüzden filozoflar şimdiye değin son ve ana gerçeğin ne olduğuna bir türlü anlaşamamışlardır. Felsefeye şöyle bir bakınca diyor Descartes, birbirini tutmayan bir düşünceler yığını görürüz. Felsefeyi birçok üstün kavrayışlı kimseler işlemiş ama bunların ortaya koydukları bilgiler içinde tek bir tanesi yok ki üzerinde çekişilmesin. Bu karışıklıktan nasıl kurtulmalı? Bu kargaşayı ortadan kaldıracak o sağlam dayanağı nerede bulmalı? Aradığı sağlam noktayı, o güvenilir çıkış noktasını bulmak için Descartes şüphe ile işe başlar. Bu şüphe ta matematikte bulduğumuz kesin bilgi gibi apaçık olan bir doğruya ulaşıncaya kadar ileri götürülecektir. Bu en son sınıra ulaşıncaya kadar da bütün bilgiler birer birer gözden geçirilip dışarıda bırakılacaklardır. Yalnız buradaki şüphe, septiklerde olduğu gibi bilginin olabileceğinden, doğru bilgiye varılabileceğinden ilkece şüphe etmek değildir. Descartes'in şüphesi bir yöntem şüphesidir. Doğru bilgiye varmada kullanılan bir araçtır, bir yoldur. Descartes bu şüphe yöntemini şöyle kullanır. Biz çevremizde çeşitli nesneler görürüz. Bunların her birinin bir türlü niteliği, şöyle ya da böyle bir yapılışı olduğunu biliriz. Bunu nereden biliyoruz? Nesneleri biz duyularımızla biliriz. Onları görürüz, işitiriz, onlara dokunuruz ve benzeri. Ama duyularımızı biz ara sıra aldatırlar. Ara sıra aldatınca da neden her zaman aldattıkları düşünülmesin? Belki de çevremizdeki bu nesneler dünyası sadece bir duygu yanılmasıdır. Pratikte nesnelerin varlığına nedenle inanırsak inanalım, teoride bunlardan şüphe etmek pekala olabilir. Sonra çevremizde başka insanlar da var, bunların biz kendimiz gibi duyan, isteyen, düşünen yaratıklar olduğunu kabul ederiz. Ama bu da bir kabulden, bir sanıdan ileriye geçemez. Kendimiz gibi canlı, ruhlu saydığımız bu varlıklar belki de birer otomattırlar. Böylece öteki insanların, cinstaşlarımızın da varlığı şüpheli kalıyor. Nihayet kendimizden, kendimizin gerçek bir varlığı olduğundan da şüphe edebiliriz. Rüyalarında şunu bunu yaptığımı, şuraya buraya gittiğimi görürüm. Uyanınca da hiçbir şey yapmamış, hiçbir yere gitmemiş olduğumu, uslu uslu yatakta yattığımı anlarım. Benim şu anda da rüya görmediğim, hatta bütün hayatımın bir rüya olmadığını güvencesini bana kim verebilir? İşte bütün bunlardan içinde bulunduğum dünyanın gerçekliği tümüyle şüpheli bir şey oluyor. Descartes'in şüphesi burada durup kalmaz, daha da ileri gider. Doğrunun son ve mutlak ölçüsü Tanrı'da bulunur diye düşünülür. Ama Tanrı'yı aldatan, yalan söyleyen bir ruh olduğu da düşünülebilir. Tanrı pekala en güvendiğimiz bilgilerde bile bizi aldatmaktan zevk duyan bir varlık da olabilir. O böyle ise o zaman şüphenin sınırı olmaz. En açık ve sağlam matematik tanıtlamalar bile bu şüphenin içine girer. Çünkü matematik tanıtlamalarda bile adım adım ilerlenir. Bu arada da hep belleğe dayanılır. Ya belleğimiz bizi bile bile yanıltıyorsa? Descartes gerçek dünyanın, Tanrı'nın, matematik bilginin varoluşundan şüphe edip şüphesinde son sınırı ulaşınca aradığı o kesin bilgiyi, evidentia, karşısında bulur. Bu artık kendisinden şüphe edilemeyecek bilgi, şüphe ettiğini bilişimdir. Şüphe etmekle şüphe diye bir şeyin olduğunu, dolayısıyla da şüphe eden benimin var olduğunu apaçık olarak bilirim. Şüphe etmekte olduğumdan, böyle bir şeyin bilincinin bende bulunduğundan artık şüphe edemem. Bu apaçık bir olgudur. Bu olguyu yaşayışım, bilişim, intuitivdir. Doğrudan doğruya olan bir bilinç ve bilgidir. Şüphe etme ise bir çeşit düşünmedir. Düşünmenin bir durumudur ve bu durumun bütün düşünme için gerçekliği vardır. Çünkü düşünürken ben düşünmemin varlığını apaçık olarak yaşayıp bilmekteyimdir. Böylece Descartes ünlü önermesine ulaşmış olur. Düşünüyorum, öyleyse varım. Descartes'in vardığı bu önerme, mantıktaki sıradan bir sonuç çıkarma, bir usa vurma, örneğin insanlar ölümlüdür, Sokrates de bir insandır, öyleyse Sokrates de ölümlüdür çeşidinden bir bilgi değildir. Bu araçsız, doğrudan doğruya kıvranan, yaşanan kesin bir bilgidir. Burada Descartes'in düşünme derken, bugün bizim bilinç dediğimizi anladığını da söylersek, onun uzun bir şüphe yolundan dolaşarak varmış olduğu şeyin ne olduğu daha iyi anlaşılır. Bu bilincimizi bilmemizdir. Bilincimizin en sağlam bir varlık olduğu üzerinde bizde bir bilinç, bir bilgi olmasıdır. İşte Descartes, öteki bütün gerçek şekillerinin varoluşunu bulduğundan sonra bu bilinçten türetecektir. Varlık ile ilgili bütün güvenilir bilgilerimizin bilincin kendi üzerinde eğilmesinden, bu kaynaktan devşirilecektir. Descartes'in rasyonalizmi budur. Kopernikus sisteminde insan evrenin sonsuzluğu içinde küçücük bir zerre olmuştu. Şimdi Descartes felsefesinde yeniden evrenin merkezi olur. Düşünüyorum öyleyse varım önermesi, Descartes'in uzun ve dolambaçlı bir şüphe yolunun sonunda varmış olduğu kesin, artık sarsılamaz olan doğrudur. İnsanın kendi bilincini doğrudan doğruya yaşaması olayı, kendisinden artık şüphe edilemeyecek olan bu olgu, bundan böyle Descartes'in gerçeği yeni baştan sağlam bir biçimde kurması işinde bir kaynak, güvenilir bir temel olacaktır. Descartes'in çağdaşlarından filozof Gassendi, Descartes felsefesinin bir Arşimet noktası gibi olan bu önermesinde düşünüyorum öyleyse varım diyeceğine, gezmeye gidiyorum öyleyse varım da diyebilirim diye itiraz etmişti. Buna karşı Descartes böyle de söylenebilir ve bu söyleyiş yerine göre doğru ya da yanlış olur demişti. Gezmeye gidiyorum derken yalnız bedenimin bir hareketi anlaşılıyorsa, ben derken burada bedenim göz önünde bulunduruluyorsa, o zaman bu önerme cisimler dünyası ile ilgili bütün önermelerimiz gibi şüpheli olur. Buna karşılık gezmeye gitmek deyince bu gezmeyi bilinçli olarak yaşadığım, bilincimde bunu duyduğum anlaşılıyorsa o zaman bu önerme doğrudan doğruya edinilmiş, şüphe götürmez apaçık bir bilgi olur. İsterse bu yaşantıma gerçek bir hareketi karşılık olmasın, yani isterse gezmeye gittiğimi yalnız rüyada görmüş olayım. Çünkü gezmeye gittiğimi bilincimde duyuşum, yaşayışım, düşünmüyorum o halde varımın özel bir biçimidir. Gezmeye gitmeyi duymak da bir çeşit düşünme, bir bilinç halidir. Bundan dolayı da gezmeye gidiyorum öyleyse varım önermesi, düşünüyorum öyleyse varım önermesi gibi apaçıktır, kesin bir bilgidir. Bununla da Descartes şunu söylemek istiyor. Her bilgide bir içeriğin bilinci saklıdır. Bu içerik de başka bir şeyin, bilincimizin dışında bulunan bir şeyin işaretidir. Bilincimizin dışındaki bu şey şüpheli olabilir. Bu şey bilincimin gösterdiği gibi gerçekten var mı? Gerçekten bilincimin içinde böyle bir içeriğin bulunduğundan bu bilinç içeriğinin kendisinden şüphe edemem. Bilincim ile bilincim içindeki içerik doğrudan doğruya apaçıktır. Bizim bildiğimiz şeylerin en kesinidir. Örneğin algıladığım bir rengin ya da şeklin gerçekte var olup olmadığından, yani bunları başkalarının da algılayıp algılamadığından, algılanmadıklarında bu renk ile şeklin var olduklarından şüphe edebilirim. Ama kendimde bir renk ya da şekil algısının bulunduğundan, böyle bir yaşantının var oluşundan şüphe edemem. Neden kendi bilincimizin varoluşunu hiç şüphe götürmez bir kesinlikle bilebiliyoruz? Çünkü bu varoluş bize açık ve seçik olarak kavruyoruz. Hem de örnek olacak bir biçimde. Descartes'e göre bir nesne bize kendisini araçsız olarak doğrudan doğruya veriyorsa açık olarak kavranır, bir bilgini açık olmasının belirtisi bu bilginin objesinin bize doğrudan doğruya verilmiş olmasıdır. Nitekim bilinçte durum böyledir. Bilinç içerikleri yani bilincin içindekiler bana başka bir şeyin aracılığıyla verilmiş değildirler. Bunları ben doğrudan doğruya bilirim. Bunlar bilgime doğrudan doğruya konu olurlar. İşte düşünüyorum, öyleyse varım önermesi bundan dolayı açık bir bilgidir. Çünkü düşünmekte olduğumu doğrudan doğruya yaşarım, bilirim. Descartes'e göre bu önerme aynı zamanda seçiktir de. Bir bilginin seçik olması demek, bu bilginin objesini kuran ana öğelerinin birbiri içine girmiş, birbirine karışmış olarak değil de birbirinden ayrılmış olarak ayrı olduklarının seçilerek kavranması demektir. Düşünüyorum, öyleyse varım önermesi seçiktir çünkü bu önerme bilinç ile bilincin dışındaki dünyayı birbirinden kesin olarak ayırmaktadır. İmle tam anlamıyla açık ve seçik olan, dolayısıyla da doğru olan çünkü doğruluğun ölçüsü açık ve seçik oluşudur. Düşünüyorum o halde varım önermesi bundan sonra bütün bilgilerin kendisinden türetileceği bir kaynak olacaktır. Descartes'in bu tek kaynaktan bütün öteki bilgileri nasıl türettiğini görelim. Bilincin varlığı tanıtlamıştı. Bilinç bize doğrudan doğruya verilen bir gerçekti. Ancak bilinç gerçeğin bütünü değildir. Sadece bir parçasıdır. Onun için bilinçte durup kalınamaz. Yoksa yalnız kendimin var olduğunu ileri süren bir görüşe, sofizme varılırdı. Şimdi Descartes'e göre bilincin dışında bulunan bir obje vardır ki onu biz tam bir güvenlikle bilebiliriz. Bu da Tanrı'dır. Bununla da Descartes kendi bedenimizin varoluşunu tanıtladıktan sonra ikinci bir adım olarak Tanrı'nın varoluşunu tanıtlamaya geçer ve bunun için ikisi de bizdeki Tanrı düşüncesinin çıkış noktası olarak alan iki kanıtlama kullanılır. 1. Eski bir tanıma göre Tanrı en yetkin varlık ya da en gerçek varlıktır. Descartes önce şöyle sorar. Böyle bir Tanrı kavramı bize nereden gelmiş olabilir? Algıladığımız nesnelerden gelmiş olamaz çünkü bunların hiçbiri sonsuz yetkin değildir. Bunların hiçbirine en gerçek şey diyemeyiz. Bu düşünceyi biz kendimizle kendiliğimizden yaratmış olamayız çünkü biz kendimiz eksik ve sınırlı bir yaratığızdır. Sonsuz ve en yetkin varlık düşüncesini nasıl kendiliğimizden yaratabiliriz? Bu da olamayınca geriye ancak şu kalır. Tanrı düşüncesini yani sonsuz varlık kavramını ruhumuza kendisi de sonsuz olarak bir varlık yani Tanrı yerleştirmiştir. Ama ruhumuzda gerçekten de bulunan Tanrı kavramının nedeni Tanrı ise bilincimizde Tanrı düşüncesinin olmasından Tanrı'nın gerçek bir varlığı olduğunu da bir sonuç olarak çıkarabiliriz. Öyleyse Tanrı vardır. 2. Tanrı'nın varoluşunu kanıtlamada Descartes bir de ortaçağ felsefesinden aldığı ontolojik tanıtı ele alır. En olgun biçimini Anselmus'ta bulan bu tanıtlamanın klasik formu şudur. Tanrı en gerçek, en yetkin varlıktır. Tanrı'yı bir defa var olan, bir defa da var olmayan bir şey diye düşünelim. En gerçek, en yetkin var olunca gerçeklik ve yetkinlik bakımından var olmayışına göre daha fazla bir şey olur. Var olmadığı düşünülürse onun en gerçek ile en yetkin oluşundan bir şey eksilir. Dolayısıyla en gerçek, en yetkin bir varlık olamaz. Böyle düşünmek de en gerçek varlık kavramıyla mantık bakımından bir çelişme olur. Ama en gerçek varlığın var olmaması düşüncesi mantık bakımından çelişik ise bunun karşıtı yani Tanrı'nın var olduğu düşüncesi mantık bakımından zorunludur. Öyleyse Tanrı vardır. Ontolojik kanıtın Descartes için de bütün rasyonalist felsefeler için de kısaca bilgimizi salt akıldan türetmek isteyen bütün felsefeler için büyük bir önemi vardır. Bu kanıt düşünce ile gerçek arasında bir köprü kurmak iddiasındadır. Çelişmesiz bir bağlantı içinde toplanmış, birbirinden mantıki olarak türemiş bir kavramlar sistemi pekala düşünülebilir. Ancak böyle bir sistemin bir gerçeği karşılayıp karşılamadığını bilemeyiz. İşte ontolojik kanıt bu düğümü çözmekte olduğunu ileri sürmektedir.